Ayrım 39, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 373. İki arkadaş o gece birlikte yemek yediler. Kenneth Bale'in analizini destekledi. Seks diazottan daha üstün ama yine diazot gibi buna da %30 oksijen karıştırılması gerekiyor. Kurnazca yazara baktı. Ernest, sen tatlı havadan gerçekten hoşlanıyorsun. Sana azami gaz veriyorum. %70 yani. Ama sen buna iyi dayanıyorsun. Ernest Bale bu tehlikeli mi diye sordu. Kenneth aslında değil dedi. Tabii maskeyi 2 gün çıkarmazsan o başka. Hoş, belki o zaman bile bunun bir zararı olmaz. Tabii saf diazot monoksit insanı 15 ile 30 dakika arasında öldürür. Aslında ayda bir muayenehanemde bir gece yarısı partisi veriyorum. Dikkatle seçtiğim güzel insanlara, hepsine hastalarım. Yani kan tahlillerini biliyorum, hepsi çok sağlıklı. Diazot onları heyecanlandırıyor. Sana gaz verilirken seks isteği duymuyor musun? Vail güldü. Yardımcılarından biri yanımdan geçerken kızı yakalamak istiyorum. Kenneth, neden yarın gece yarısı muayenehaneme gelmiyorsun dedi. Parti çok eğlenceli oluyor. Yazarın yüzündeki ifadeyi fark ederek ekledi. Diazot kokain değil, kokain kadınları saldırganlaştırır. Diazot ise onların gevşemesini sağlar. Sanki bir kokteyl partiye katılacakmışsın gibi gel. Eğlenceye katılman şart değil. Yazar uğrayacağını söyledi. Sadece romanı için bir araştırma yapacağını düşünerek kendi kendini haklı çıkarmaya çalıştı. Vail partide hiç eğlenmedi. Aslında eğlenceye karışmadı. Diazot onu cinsel değil, ruhsal yönden etkiliyordu. Sanki bu merhametli bir tanrıya tapmak için kullanılan kutsal bir maddeydi. Oysa Kenneth'ın konukları birer hayvan gibi davranıyorlardı. Parti de bu yüzden can sıkıcı oluyordu. Kenneth de eğlenceye katılmadı. Gaz veren aygıtının kontrolüyle ilgileniyordu. Vail şimdi yıllar sonra kendini öldürmenin bir yolu olduğunu anlıyordu. Bu tıpkı dişler tedavi edilirken acı çekmemeye benzeyecekti. Acı çekmeyecek, vücudu yüzü bozulmayacak, korkmayacaktı. Tatlı düşüncelere dalarak bu dünyadan öbürüne uçacaktı. Dedikleri gibi mutlu ölecekti. Şimdi bütün sorun Kenneth'ın muayenehanesine gece girebilmek ve aleti nasıl çalıştıracağını öğrenmekti. Dişlerini kontrol için Kenneth'tan randevu aldı. Arkadaşı röntgenlerini incelerken Vail ona yeni romanındaki karakterlerden birinin dişçi olduğunu söyledi. Ondan tatlı hava aygıtının nasıl çalıştığını göstermesini istedi. Kenneth doğuştan bir pedagogtu. Yazara diazot, monoksit ve oksijen tüplerindeki kontrollerin nasıl çalıştığını gösterdi. Tehlikesiz karışımların oranlarını açıkladı. Vail, ama bu alet tehlikeli olamaz mı diye sordu. Ya sarhoş olur ve her şeyi karıştırırsan, o zaman beni öldürebilirsin. Böyle bir şey olmaz. Çünkü bunun ayarı otomatik. Onun için hasta her zaman %30 oksijen alıyor. Yazar bir an durakladı. Mahcup olmuş gibi bir tavır takınmaya çalışıyordu. Biliyor musun, yıllar önce verdiğin o parti çok hoşuma gitmişti. Şimdi çok güzel bir kız arkadaşım var ama biraz nazlı. Onu bir gece buraya getirmem için bana muayenehanenin anahtarlarını verir misin? Dioksit işleri düzeltir. Kenneth hala dikkatle röntgen filmlerine bakıyordu. Ağzının durumu harika. Ben gerçekten kusursuz bir dişçiyim. Vail anahtar dedi. Kenneth, kız gerçekten çok mu güzel diye sordu. Bana buluşacağınız geceyi söyle. Gelir aleti çalıştırırım. Yazar itiraz etti. Olmaz olmaz, o doğru dürüst bir kız. Sen burada olursan diazota bile razı olmaz. Bir an durdu. Aslında eski kafalı o. Sahi mi? Dişçi Vail'ın gözlerinin içine baktı, sonra ben şimdi dönerim diyerek odadan çıktı. Geri geldiği zaman elinde bir anahtar vardı. Bunu bir anahtarcıya götürüp eşini yaptır ve kim olduğunu açıklamayı da unutma. Sonra geri gelip anahtarımı bana ver. Yazar şaşırdı. Ben hemen şimdi demek istemedim. Kenneth röntgen filmlerini kaldırıp ona döndü. Yüzündeki o neşeli ifade kaybolmuştu. Vail onu tanıyalı biri böyle bir şey ancak birkaç kez olmuştu. Polisler seni koltuğumda ölü buldukları zaman beni bu işe karıştırmalarını istemiyorum. Mesleki durumumun tehlikeye girmesi hoşuma gitmez. Hastalarımın beni terk etmeleri de. Polisler ikinci anahtarı bulur ve dükkana giderler. Senin hile yaptığını düşünürler. Bir mektup bırakacaksın sanırım. Vail sersemledi, sonra da utandı. Kenneth'a zarar vermeyi hiç istememişti. Arkadaşı ona sitem ve kederle gülümsüyordu. Vail anahtarı aldı. Sonra da Kenneth'i kararsızca kucakladı. Böyle şeyleri ender yapardı. Demek anlıyorsun. Ben tümüyle mantıklı davranıyorum. Kenneth tabii biliyorum dedi. Ben de çoğu zaman bunu düşündüm. Yaşlandığımda ya da işler kötüye gittiğinde bu yola başvurmayı. Neşeyle gülerek ekledi. Ölüm bir rakip değil ki. İkisi de güldüler. Ernest nedeni gerçekten biliyor musun diye sordu. Kenneth Hollywood'da bunu bilmeyen mi var dedi. Skibidir bir partideydi. Biri ona filmi gerçekten çevirip çevirmeyeceğini sordu. Dear da cehennem donuncaya ya da Ernest Vail intihar edinceye kadar bekleyeceğim diye cevap verdi. Ernest öğrenmek istedi. Benim deli olduğumu sanmıyorsun ya. Bu işi harcayamayacağım bir para uğruna yapıyorum. Kenneth neden olmasın diye yanıtladı. Böylesi aşk yüzünden intihar etmekten daha akıllıca olur. Ama teknik açıdan kolay değil. Duvardaki bu boruyu çıkarmalısın. Oksijen veriyor bu. Onu çıkarırsan regülatör çalışmaz. O zaman karışımı %70'ten daha güçlü yapabilirsin. Bu işi cuma gecesi temizlikçiler gittikten sonra yap. Böylece seni pazartesiye kadar bulmazlar. Seni yaşatmaları ihtimali her zaman var. Tabii saf diazot monoksit kullanırsan 30 dakikada ölürsün. Yine kederle gülümsedi. Dişlerini o kadar tedavi ettim. Şimdi bu çalışma boşa gidecek, ne yazık. Ernest Vail iki gün sonra, yani cumartesi sabahı Beverly Hills Oteli'ndeki odasında erkenden uyandı. Güneş yeni doğuyordu, duş yapıp tıraş oldu. Tişört, blue jean ve bej rengi bir ceket giydi. Etrafa giysiler ve gazeteler saçılmıştı. Ama artık ortalığı toplamasının bir anlamı olmayacaktı. Kenneth'ın muayenehanesi otelden yarım saat uzaklıktaydı. Vail sokağa çıkarken kendini özgür hissediyordu. Karnı acıkmıştı ama bir şey yemekten korkuyordu. Çünkü gazı alırken kusabilirdi. Muayenehane 16 katlı bir binanın en üst katındaydı. Lobide sadece bir kapıcı vardı. Asansörde ise hiç kimse yoktu. Vail Kenneth'ın dairesinin kapısını anahtarla açarak içeri girdi. Kapıyı arkasından kilitleyip anahtarı cebine koydu. Odalar çok sessizdi. Hemşirenin oturduğu bölmenin camı sabah güneşinde ışıldıyordu. Kadının bilgisayarı uğursuzca sessiz ve ekranı da siyahtı. Çalışma yerine giden koridorun kapısını açtı. Koridordan geçerken para getiren yıldızların resimleriyle karşılaştı. Dairede 6 tedavi odası vardı. Koridorun iki yanında 3'er oda. Kenneth'ın bürosu dipteydi. Çoğu kez konuştukları toplantı odası da öyle. Kenneth'ın muayenehanesi onun yanındaydı. Odada dişçinin özel hidrolik koltuğu vardı. Orada çok ünlü hastalarını tedavi ediyordu. Koltuk son derece lükstü. Derisi yumuşak, beslemek için kullanılan elyaf kalındı. Koltuğun yanındaki yeri değiştirilebilen masada tatlı hava maskesi duruyordu. Borusu gizli diazot ve oksijen tüplerine bağlı olan konsolun iki kontrol düğmesi sıfırdaydı. Vail düğmeleri %50 diazot monoksit, %50 de oksijen alacak biçimde ayarladı. Sonra koltuğa oturarak maskeyi yüzüne taktı. Gevşedi. Nasıl olsa Kenneth şimdi diş etlerine bisturi batıracak değildi. Vücudundaki bütün ağrılar, sızılar kayboldu. Beyni bütün dünyayı dolaşmaya başladı. Kendini öyle iyi hissediyordu ki ölümü düşünmek gülünçtü. Kafasının içinde ileride yazacağı romanlar için fikirler uçuştu. Tanıdığı çok kişinin karakterini kavradı. Hiçbiri hakkında kötü bir şey düşünmüyordu. Kahretsin, intihar mektuplarını yeniden yazmayı unutmuştu. Bütün iyi niyetine ve kullandığı dile rağmen notların aslında hakaret dolu olduğunu anladı. Vail şimdi koskocaman renkli bir balonun içinde uçuyordu. Tanıdığı dünyanın üzerinden geçiyordu. Kaderini izleyen Ellie Marion'u düşündü. Eli büyük bir güç kazanmış ve bu gücü üstün bir zekayla acımasızca kullandığı için hayranlık ve saygı uyandırmıştı. Viola Pulitzer ödülünü kazandıran en iyi romanı çıktığı ve film hakları satın alındığı zaman Ellie Marion yayıncının verdiği kokteyle gelmişti. Viola elini uzatarak "çok iyi bir yazarsın" demişti. Onun partiye gelişi heyecan yaratmış, bununla ilgili dedikodular Hollywood'a yayılmıştı. Ve yüce Ellie Marion sonunda ona saygısını kesin bir biçimde göstermiş ve brüt kazanç üzerinden hisse vermişti. O öldükten sonra Bunce'ın bunu geri alması önemli değildi. Bunce da kötü bir adam değildi. Amansızca kazanç peşinde koşması özel bir dünyadaki deneyimlerinin sonucuydu. Aslında Skippy Deer ondan kötüydü. Çünkü Deer zekası, sevimliliği, müthiş enerjisi ve içgüdülerine uyarak kişisel düzeyde kalleşlik ediyordu. Onun için de daha tehlikeliydi. Yazar bir şeyi daha kavradı. Hollywood'u ve filmleri yermesinin, hor görmesinin nedeni kıskançlıktı. Film artık en saygı duyulan sanattı. Kendisi de filmleri seviyordu, hiç olmazsa iyilerini. Ama Vale en çok film yapılırken kurulan ilişkileri kıskanıyordu. Oyuncular, teknisyenler, yönetmen, para getiren yıldızlar, hatta o incelikten yoksun yöneticiler bile bir araya geliyorlardı. Birbirlerine sıkıca bağlanarak bir aile oluşturuyorlardı. Belki bunun sevgiyle bir ilgisi yoktu ve bu bağlılık ancak film tamamlanıncaya kadar sürüyordu. Yine de çok hoş bir duygu olmalıydı. Claudia ile birlikte yazdığı ilk senaryoyu hatırladı. Onu da aileye alacaklarını sanmıştı. Ama bu nasıl olabilirdi? Kişiliği hınzırca şakaları ve durmadan herkesi aşağılaması yüzünden onu nasıl aralarına alabilirlerdi? Ne var ki diazot monoksitin etkisiyle kendini bile sertçe yargılayamıyordu. Onun da bir hakkı vardı. Büyük romanlar yazmıştı. Diğer romancıların tersine Vale eserlerini seviyordu. Yani ona daha büyük bir saygıyla davranılmasını hak etmişti. İçine her şeyi affettiren gaz dolduğu için aslında ölmek istemediğine karar verdi. Para o kadar önemli değildi. Bunce yumuşayacaktı ya da Claudia ile Molly bir yolunu bulacaklardı. Sonra düştüğü bütün o aşağılık durumları hatırladı. Karılarının hiçbiri onu gerçekten sevmemişti. Hiçbir zaman aşkına karşılık verilmemiş bir dilenci gibi davranmıştı. Kitaplarına saygı göstermişlerdi ama okuyucuları bir yazarı zengin eden aşırı hayranlığı duymamışlardı. Bazı eleştirmenler onu yerin dibine batırmışlardı. Yazar da bunu uygarca karşılıyormuş gibi bir tavır takınmıştı. Eleştirmenlere kızmak saçmaydı. Onlar görevlerini yapıyorlardı sonuçta. Ama sözleri Vale'ı yaralamıştı. Bütün erkek arkadaşları bazen onunla beraber olmaktan, dürüstlüğü ve esprilerinden hoşlanıyorlardı. Ama asla onunla çok sıkı fıkı olmamışlardı. Kenneth bile, Claudia onu gerçekten seviyordu. Molly Flanders'a Kenneth'in ise ona acıdıklarını biliyordu. Uzanıp tatlı havayı kapattı. Birkaç dakika içinde kafası berraklaştı, gidip Kenneth'ın bürosunda oturdu. Ama sonra yine depresyon başladı. Şezlongda arkasına yaslanarak güneşin Beverly Hills tarafından yükselişini seyretti. Stüdyonun onu dolandırmasına öyle kızıyordu ki hiçbir şeyden zevk alamıyordu. Yeni bir günün başlamasından nefret ediyordu. Geceleri erkenden uyku ilacı alıyor, olabildiğince uzun süre uyumaya çalışıyordu. Hor gördüğü o insanların, bu yaratıkların onu aşağılık duruma düşürmeleri. Artık kitap bile okuyamıyordu. Daha önce ona hiç ihanet etmeyen bir zevkti bu. Ve tabii artık yazamıyordu da. Çoğu zaman övülen o zarif üslubu artık iddialı, abartmalı ve sahteydi. Yazı yazmak Vale'a artık zevk vermiyordu. Uzun bir süreden beri her sabah uyandığında yeni günün başlamasını korkuyla bekliyordu. Tıraş olup duş yapamayacak kadar yorgun hissediyordu kendini ve beş parasızdı. Milyonlar kazanmıştı. Ama parayı kumar, kadın ve içki uğruna ziyan etmişti ya da birilerine vermişti. Şimdiye dek para onun için hiç önemli olmamıştı. Son iki ay çocuklarına para yollayamamıştı, karılarına nafakada. Çoğu erkeğin tersine o çekleri göndermek onu her zaman mutlu etmişti. Beş yıldan beri bir romanı yayınlanmamıştı. Kişiliği kendisine bile çirkin gelmeye başlamıştı. Hiç durmadan kaderinden söz ederek sızlanıyordu. Toplumun ağzındaki ağrıyan bir diş gibiydi. Benim gibi yetenekli bir yazar için ne iç bayıltıcı bir benzetme bu diye düşündü. Müthiş bir üzün duydu. Tümüyle çaresiz durumdaydı. Ayağa fırlayarak tedavi odasına geçti. Kenneth ona ne yapması gerektiğini söylemişti. İki fişi, yani diazotunkiyle oksijeninkini prizden çekti, sonra bir tekini yeniden taktı. Diazotunkini, dişçi koltuğuna oturdu, uzanıp bir düğmeyi çevirdi ve maskeyi yüzüne taktı. Saf diazot vücuduna girdi. Bir an vecd gibi bir duyguya kapıldı, bütün ıstırabı kayboldu. Belli belirsiz, mutluluğa benzeyen bir şey hissetti. Sonra diazotun etkisi görüldü. Gaz kafatasının içine girip beynini sildi sanki. Vale ölmeden önce saf bir sevinç duydu ve o anda Tanrı'yla cennetin var olduğuna inandı. Molly Flanders korkunç bir öfkeyle Bobby Bunce ve Skippy Deer'a ağzına geleni söyledi. Ellie Marion sağ olsaydı daha dikkatli davranacaktı. Ernest'i kitabından yararlanarak çevirdiğiniz ikinci film piyasaya çıkmak üzere. Dağıtımı durdurmak için mahkemeden karar çıkarttım. Artık kitap Ernest'in mirasçılarının. Evet, mahkeme kararını aldırmaz ve filmi piyasaya verebilirsiniz. Ama ben de o zaman sizi dava ederim. Kazanırsam o film ve getireceği kazancın çoğu Ernest'in mirasçılarının olur. Ve tabii onun romanındaki karakterlerden yararlanarak başka filmler çevirmenizi de engellerim. Ama bütün bu dertlerden kurtulabiliriz. Mahkemelerde yıllarca uğraşmaktan da. Peşin 5 milyon ve her filmin brüt kârından %10 vereceksiniz. Videodan alınan paranın tasdik edilmiş ve doğru hesabını da istiyorum. Deer dehşete kapıldı. Bunce ise öfkelendi. Sadece bir yazar olan Ernest Vale'a para getiren bir yıldız dışında herkesten fazla hisse verilecekti. Bu bir rezaletti. Bunce hemen Mello Stewart'la Lodestone stüdyolarının baş hukuk danışmanını çağırdı. Yarım saat sonra hepsi toplantı salonundaydılar. Mello'nun da görüşmelerde bulunması gerekiyordu. Çünkü yeni filmleri paket halinde o satacaktı. Ayrıca para getiren yıldız rejisör ve senaryoyu yeniden yazan Benny Sly'ın menajerleri olduğu için komisyon da alıyordu. Ama bu durumda aldığı hisseyi azaltması gerekebilirdi. Baş danışman Bay Vale stüdyoyu ilk kez tehdit ettiğinde durumu inceledik diye başladı. Molly Flanders öfkeyle onun sözünü kesti. Vale'ın kendini öldürmesini stüdyoya karşı yapılan bir tehdit mi sayıyorsun? Baş danışman çabucak ve de şantaj sayıyoruz dedi, yasaları inceledik. Tabii bu nazik ve karışık bir konu ama ben o zaman bile stüdyoya mahkemeye başvurup davayı kazanabileceğimizi söyledim. Bu olayda hak mirasçılara geçemez. Molly ona bunu ne dereceye kadar garanti edebilirsin diye sordu. Bu sonuç %95 kesin mi? Avukat cevap verdi, hayır, hukuk bakımından hiçbir şey kesin değildir. Molly sevindi. Davayı kazandığı zaman bol para alacak ve kendini emekliye ayıracaktı. Gitmek için ayağa kalktı. Hepinizin canı cehenneme, mahkemede görüşürüz. Bunce'la Deer öyle dehşete kapıldılar ki konuşamadılar. Bunce tüm içtenliğiyle keşke Ellie Marion hala hayatta olsaydı diye diledi. Mello Stewart ayağa kalkarak Molly'ye yalvarırcasına sevgiyle sarıldı. Canım, daha pazarlık ediyoruz, biraz uygarca davran. Molly'yi tekrar koltuğuna götürürken kadının gözlerinin dolmuş olduğunu fark etti. Bir anlaşma yapabiliriz. Paket konusunda hissemi azaltabilirim. Molly Bunce'a usulca her şeyi kaybetmeyi göze alıyor musun diye sordu. Avukatın davayı kazanacağını garanti edebilir mi? Tabii ki edemez. Sen kahrolasıca bir iş adamısın, yoksa iflah olmaz bir kumarbaz mı? 30-40 milyon doları kaybetmemek için 1 milyar dolar zarar riskini göze mi alacaksın? Sonunda anlaştılar. Vale'ın mirasçılarına peşin 4 milyon ve piyasaya verilecek filmin brüt kârından %8 hisse verilecekti. Mirasçılar çevrilecek diğer filmlerden de 2 milyon ve %10 alacaklardı. Yazarın eski 3 karısı ve çocukları zengin olacaklardı. Molly dışarı çıkarken, ''Benim sert davrandığımı düşünüyorsanız,'' dedi, ''Cross de Lena onlara nasıl kazık attığınızı duyuncaya kadar bekleyin.'' Avukat kadın ondan sonra Zafer'inin keyfini çıkardı. Bir gece Vail'ın onu bir partiden evine götürdüğünü anımsıyordu. Çok sarhoştu ve kendini pek yalnız hissediyordu. Vail'la bir gece geçirmenin eğlenceli olacağını düşünmüştü. Ama eve gelinceye kadar ayılmıştı. Yazarı yatak odasına çıkarıp çaresizce etrafına bakınmıştı. Vail ufak tefek bir adamdı ve seks bakımından da çekingen olduğu anlaşılıyordu. Ayrıca çirkindi de, dili tutulmuş gibi hiç konuşamamıştı. Ama Molly haksızlıktan hoşlanmazdı ve böyle kritik bir anda Vail'i kovacak da değildi. Onun için yeniden içip sarhoş oldu. Karanlıkta durum pek de o kadar kötü sayılmazdı. Ama Vail öylesine memnundu ki Molly'nin gururunu okşadı. Sabah yazara yatağa kahvaltı getirdi. Vail o zaman usulca güldü. ''Teşekkür ederim, tekrar teşekkür ederim.'' Molly o anda bir gece önce onun neler hissettiğini anladı. Molly'ye sadece kahvaltı getirdiği için değil, seks konusundaki hoşgörüsü için de teşekkür ediyordu. Kadın ondan sonra üzüntüyle ''Keşke daha iyi bir aktris olsaydım.'' diye düşündü. ''Ama kahretsin, ben avukatım.'' Ve Molly şimdi Ernest Vail'in sevgisine karşılık vermiş oluyordu. 39. ayrımın sonu. Sayfa 382.